Ayrım 15, Darbe, Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı, Stephen Kinzer, sayfa 199. Bölüm 7, tercih edilen intihar tarzı değil. Haber ajansları hiçbir zaman uyumaz. 10 Haziran 1963 akşamı geç saatte telefonu çaldığında, Associated Press'in Saigon muhabiri Malcolm Brown'un hala iş başında olması şaşırtıcı değildi. Brown'un Katoliklerin hakim olduğu Güney Vietnam hükümetiyle Budistler arasında artmakta olan çatışmanın haberini yaparken tanıştığı Budist keşiş Thich Duc Nguyen arıyordu. Brown'a ertesi sabah Ksa Loi Pagodası'nda bulunacakları mühim bir olaya şahit olacaklarını söyledi. O akşam aynı keşiş başka yabancı muhabirleri de arayıp aynı mesajı iletti. Ama onu sadece Brown ciddiye aldı. Yayılmakta olan Budist isyanı hakkında kapsamlı yazılar yazmıştı ve bunun Vietnam'ın geleceğini etkileyeceğini seziyordu. Ertesi sabah gün doğumundan önce Vietnamlı yardımcısıyla beraber pagodaya doğru yola çıktılar. Burayı safran rengi kaftanlar giymiş keşişler ve gri kaftanlar giymiş rahibelerle sıkış tepiş dolu halde buldular. İçerideki hava sıcak, boğucu ve tütsü dumanının ağır ve tatlı kokusuyla doluydu. Yüzlerce maltızdan dumanlar yükseliyordu. Kutsal erkekler ve kadınlar kadim ilahiler içinde kendilerinden geçmişlerdi. Brown bir yer bulup oturdu. Rahibelerden biri ona yaklaştı ve çayını doldururken Brown gözünden yaşlar akmakta olduğunu gördü. Birkaç dakika sonra Thich Duc Nguyen onu gördü ve yanına geldi. Olayların akışı tamamlanmadan oradan ayrılmamalarını tavsiye etti. Brown yarım saat boyunca bu tablonun ortasında oturdu. Ansızın bir sinyalin verilmesiyle keşişler ile rahibeler ilahi okumayı kesip ayağa kalktılar. Tek sıra halinde vakarla pagodadan çıktılar ve dışarıda bir yürüyüş kolu oluşturdular. 5 keşişi taşımakta olan Austin marka büyük eski bir otomobilin arkasında sıra oluşturup onun peşi sıra sokaklarda yürümeye koyuldular. Alay Phan Dinh Phung'un şehrin ana bulvarlarından biri olan Le Van Duet'le kesiştiği yerde durdu. Yürüyüşçüler aralarına karışacakları engellemek için bir daire oluşturdular. 3 keşiş arabadan indi. Biri yaşlıydı ve diğer ikisi ona destek oluyordu. Genç keşişler 4 yolun ortasında kaldırım taşlarının üzerine bir minder koyarak yaşlı keşişin klasik lotus pozisyonunda oturmasına yardım ettiler. Yaşlı adam meşeden yapılma tesbihine dokunarak kutsal Nammo Amita Buddha yani Buda'ya dönüş kelimelerini mırıldanırken arabadan bir benzin bidonu aldılar ve onun üzerine pembe renkli bir benzin mazot karışımı döktüler. Onlar geri çekilirlerken yaşlı keşiş bir kutu kibrit çıkardı ve sonra bir kibrit çakarak kucağına bıraktı. Aniden alevlerin içinde kaybolmuştu. Esinti alevleri yüzünden geri savurduğunda gözleri kapalı olmasına rağmen yüz hatlarının acıyla çarpıldığını görebiliyordum. Fakat tüm çile boyunca ne bir ses çıkardı ne de duruşunu değiştirdi. Yanık et kokusu havayı kapladığında bile... Kalabalıktan dehşet dolu bir inilti yükseliyor, keşişlerin bazılarının inişli çıkışlı ilahileri ıstırap çığlıkları ve haykırışlarıyla deliniyordu. İki keşişin o sırada açtığı pankartta İngilizce, Budist rahibi Budist talepleri için yanıyor yazılıydı. Gördüğü şey karşısında sersemleyen Brown refleks icabı fotoğraf üzerine fotoğraf çekiyordu. Birkaç dakika sonra bir itfaiye ve birkaç polis arabası sağır edici sirenler eşliğinde belirdi. Fakat göstericiler cenaze ateşine ulaşmalarını önlemek için önlerine yatıp direksiyonlarına yapıştılar. Kısa süre sonra alevler azalmaya başladı. Söndüklerinde birkaç keşiş tahta bir tabutla ortaya çıkıp ölü adamın bedenini içine koymak için uğraştılar. Uzuvları kas katı kesilmişti. Tabut Ksa Loi pagodasına geri taşınırken iki kolu birden dışarı sarkıyordu. Bir tanesinden hala duman yükselmekteydi. Yanan keşişin Brown tarafından çekilen fotoğrafları dünyanın her yanındaki birçok insanı afallattı. Çekildiklerinin ertesi günü Oval Ofisi ziyaret eden bir konuk, Başkan John F. Kennedy'nin masasında bu fotoğraflardan bir dizi olduğunu fark etti. Güney Vietnam'ın çözülüşünü ve başkanı Ngo Dinh Diem'in acizliğini simgeler gibiydiler. Sonraki aylarda bu imgeler Kennedy yönetimini mühim bir karara itmede yardımcı oldular. Diem yönetimin güvenini kaybetmişti ve alaşağı edilecekti. Hindiçi'nin kıvrımlı kıyısı boyunca bir ejderhanın kuyruğu gibi kıvrılan yemyeşil Vietnam, 19. yüzyılda Fransız sömürgesi haline geldi. Nesiller boyu Fransızlar orada yaşadılar, balta girmemiş ormanlara kauçuk çiftlikleri kurdular ve başkent Saigon'u egzotik bir sömürge karakoluna dönüştürdüler. İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden çalkantılı yıllarda Vietnam'da da İran ile Guatemala gibi uzak diyarlarda olduğu gibi bir milliyetçilik ve sömürge karşıtlığı fırtınası koptu. Çoğu yabancı lider bu fırtınanın kuvvetini göremedi. En yıkıcı derecede miyop olanlar ise Amerikalılardı. Körlükleri Birleşik Devletleri tarihinin en büyük askeri yenilgisine götürecekti. Vietnam'ı Dünya Savaşı sırasında Japonya istila etmiş ve kontrolü altına almıştı. Partizanlardan oluşan bir ordu Viet Minh, Amerikalıların verdiği silahları kullanarak ve sigaraları içerek istilacılara karşı gerilla savaşı başlattı. Japonya'nın teslim olmasının ardından partizanların lideri 50 yaşlarında narin görünüşlü ve seyrek sakallı Ho Chi Minh, ülkesinin bağımsızlığını ilan etme vaktinin geldiğine karar verdi. 2 Eylül 1945'te kuzeydeki Hanoi şehrinde büyük bir kalabalığa Amerikalılara tanıdık gelen bir söylev verdi. Tüm insanlar eşit yaratılmıştır dedi. Yaratıcı onlara geri alınamaz haklar bahşetmiştir. Yaşamak, hürriyet ve mutluluk arayışı bunların arasındadır. Bir tarihçinin ifadesine göre kısmen hayat boyu süren Amerikan hayranlığından, kısmen de başka müttefik olmadığı için Ho, içgüdüsel olarak Birleşik Devletler'den medet umuyordu. Vietnam'ı yöneten güç olarak mevkiini geri kazanmaya kararlı olan Fransa, yeni hükümeti tanımayı reddetmişti. Viet Minh'in iktidarı devralmasının kendi sömürgelerine de emsal olacağından endişelenen Britanya da ona karşıydı. Çin'in ve Sovyetler Birliği'nin komünist liderleri ise milliyetçiliğinden çekiniyorlardı. Yardım için Washington'a yönelmesi mantıklıydı. Ho'nun Başkan Harry Truman ile General George Marshall'a mektup göndermenin de dahil olduğu Amerika'nın desteğini kazanma çabası meyve vermedi. Fransa, Vietnam'daki eski rolünü geri kazandı. Ho yavaş yavaş ülkesinin bağımsızlığını gerçekleştirebilmesi için Viet Minh'in bu defa Fransız sömürgecilere karşı bir savaş daha vermesinin gerekeceğini anladı. Dwight Eisenhower 1953'te başkanlık görevine başladığında bu savaş zirvesine ulaşmaktaydı. O sıralarda Fransızlar Vietnamlı gerillalarla savaşmakla geçen yılların ardından artık takatsiz kalmışlardı. Büyük acıyla şahane sömürgelerinden vazgeçip barış talep etmeleri gerektiği sonucuna varmışlardı. Fransız ve Viet Minh arabulucuları 1954 senesinin başlarında Cenevre'de buluştular. Çin, Sovyetler Birliği, Britanya ve Birleşik Devletler müzakerecileri de oradaydı. Dışişleri Bakanı Dulles Amerikan heyetinin başındaydı. En az onun kadar azametli Chu Enlai komünist Çin'i temsil ediyordu. Dulles'ın gözünde Çin'in rejimi şeytaniydi, başka bir şey değildi. Bir gazeteci ona Chu'yla bir araya gelip gelmeyeceğini sorduğunda buz gibi bir sesle yanıt verdi. Arabalarımız çarpışmadığı sürece hayır dedi. Dulles Cenevre'ye geldiğinde bir anlaşma yapılmasını engellemeyi umuyordu. Pek başarılı olamayınca bir hafta sonra döndü. Kısa süre sonra geride kalan müzakereciler 17. paralel boyunca geçici bir Vietnam bölünmesinde karar kıldılar. Komünistler kuzeyi yönetecek ve başkentleri Hanoi olacaktı. Fransa'nın eski müttefikleri güneyde başkentleri Saigon olmak üzere ayrı bir hükümet kuracaklardı. 2 yıl sonra ülke çapında seçimler olacak, kuzey ve güney yeniden bir araya gelecekti. Bu zaman zarfında hiçbir dış kuvvet Vietnam'ın kuzeyine de güneyine de silah veya asker göndermeyecekti. Fransa, Vietnam üzerindeki hakimiyetini münasip sessizlikle bir törenle sona erdirdi. 9 Ekim 1954'te yağmurlu bir gökyüzünün altında askerlerden oluşan ufak bir topluluk Hanoi'deki Mangin Atletik Stadyumunda bir bayrak direğinin altında sıraya dizildi ve 3 renkli Fransız bayrağını indirdi. Bir borazancı kederli ezgiler çalmaktaydı. Şarkılar veya söylevler yoktu. 8 yıllık gayrimeşru savaşın sonunda Fransa'nın 44.967 ölüsü ve 79.560 yaralısı vardı. Bunlar şaşırtıcı rakamlardı. Hanoi'de pek az kişi töreni dikkate aldı. Muzaffer Viet Minh'i karşılama hazırlıklarıyla meşguldüler. Fransızların çekilmesinin ertesi günü 30 bin savaşçı şehre yürüdü. Galibiyetleri henüz tamamlanmamıştı çünkü Vietnam ikiye bölünmüştü. Ancak ayrım sadece 2 yıl sürecekti. Ho Chi Minh çok daha varlıklı ve görünüşe göre daha kuvvetli bir düşmanı afallatıcı bir yenilgiye uğratmıştı. Ülkenin en popüler insanıydı. Birçok Vietnamlı 1956 seçiminde ülkelerini yönetmek için onun seçileceğini tahmin ediyordu. Dallas Fransızları Vietnam'daki mevkilerinde tutmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı ama onlar gitmekte kararlıydılar. Ama bu Vietnamlı seçmenler yeniden birleşecek ülkelerini yönetmek için bir komünisti seçerken boş boş oturacağı anlamına gelmiyordu. Ho ile bir uzlaşmaya varma olasılığını asla göz önünde tutmadı. Daha ziyade ülkenin bölünmesini kalıcı hale getirerek Cenevre Anlaşması'nı baltalamak için kolları sıvadı. Dallas bu muhteris planı yönetmesi için döneminin en hünerli kontur gerilla uzmanı Amerikalı albay Edward Lansdale'ı seçti. Lansdale, Filipinler'de karanlıklardan çekip çıkardığı, bolca finanse edip siyasi basamaklarda mertebe mertebe yükselttiği ve nihayet başkanlığa yerleştirdiği, İngilizce bilen Filipinli Ramon Magsaysay ile ortak çalışarak gerillaları ezmiş ve büyük bir zafer kazanmıştı. Vietnam projesi için de aynı tarzda bir ortağa ihtiyacı vardı. Biri hazırda beklemekteydi. Ngo Dinh Diem, Vietnamlı mandarinler soyundan gelme dindar bir katolikti. Kamu yönetimi okumuş, henüz 30'lu yaşlarındayken İmparator Bao Dai'nin Fransız yanlısı bakanlar kurullarından birinde İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Daha sonra bağımsızlıktan yana olmuş fakat yoğun komünist karşıtlığından dolayı Viet Minh'e katılmayı reddetmişti. 1950'de Birleşik Devletlere giderek 2 sene boyunca New Jersey'in Lakewood beldesi ile New York'un Ossining beldesindeki Merrick Knoll ruhban okullarında sofu bir yaşam sürdürdü. Bunun yanı sıra değerli siyasi bağlantılar kurdu. Saldırgan bir biçimde antikomünist olan Fransisken Kardinali Spellman aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle ve Kongre'nin itibarlı üyeleriyle tanıştı. Spellman onu özellikle aralarında Massachusetts Senatörü John F. Kennedy'nin de olduğu Katolik siyasetçilerle tanıştırdı. Emirlerini yerine getirmesi için Amerikalıların Saigon'da bir Vietnamlı bulmaları gerektiğinde Diem tanıdıkları az sayıdaki insandan biriydi. Diem o sırada Belçika'daki bir Benedict Manastırı'nda iffetli bir yaşam sürdüren 53 yaşında heybetli bir bekardı. Dallas'ta Lansdale de onu hiç görmemişti ama Lansdale onun komünist karşıtı sicilinden övgüyle bahsediyordu. Dallas'ın da tek duyması gereken buydu. Fransa'nın öne sürecek daha iyi bir adayı yoktu. O sırada Cannes'da yaşamakta olan uysal imparator Bao Dai içinde durum aynıydı. Diyen Fransızların geri çekilmesinin birkaç ay öncesinde layıkıyla hazırlanmıştı. Paris'ten Saigon'a uçarak Asyalıların çift yedi dedikleri uğurlu günde 7. ayın 7. günü olan 7 Temmuz 1954'te başbakanlık görevine başladı. Lansdale, Diem'e alışması için birkaç gün tanıdı ve ardından eskiden Fransız valinin konutu olan gösterişli Gia Long Sarayı'na onunla buluşmaya gitti. Koridorlarından birinde yürürken daha sonra beyaz takım giymiş tıknaz bir adam olarak tarif ettiği birine rastladı ve ona başbakan Diem'i nerede bulabileceğini sordu. Diyen benim diye yanıtladı adam. Bu uzun ve kötü kadere mahkum bir ortaklığın başlangıç anıydı. Lansdale Diem'i kanatlarının altına aldı. Birkaç ay içinde onu birini CIA'nın 12 milyon dolarını asi önderlerine rüşvet vererek bastırdığı iki darbe teşebbüsünden kurtardı. Ardından da Dallas'ın onu gönderme amacı olan antikomünist kampanyayı başlatmak üzere işe koyuldu. Lansdale'ın taktikleri Hanoi'deki belediye otobüslerini sabote etmekten, komünist yönetiminin sebep olacağı kötü akıbeti öngörmeleri için kahinler tutmaya kadar uzanıyordu. En büyük projelerinden biri yüz binlerce Katolik'in kuzeyden güneye göçüne neden oldu. Onları radyodan İsa güneye gitti ve Bakire Meryem kuzeyi terk etti gibi mesajlar yayımlayan bir kampanyayla kaçırdı. Bunlardan hiçbiri Lansdale'in umduğu ayaklanmaya sebep olmuyor, her geçen gün ulus çapındaki seçim yaklaşıyordu. Seçimin ülkenin kurucusu Ho'yu birleşmiş bir Vietnam'ın başkanlığına taşıyacağının herkes farkındaydı. Eisenhower nüfusun %80'inin ona oy vereceğini tahmin ediyordu. Bu Amerikalıları ciddi bir ikilemle karşı karşıya getirdi. Yardımcılarından biri Diem'den çıkış yolu öneren bir telgraf getirince Dışişleri Bakanı Dallas hemen okudu. Hiç konuşmuyordu diye hatırladı Dışişleri Bakanlığı'nın Vietnam'dan sorumlu şube şefi Paul Kattenberg. Hepimiz çıt çıkarmadan oturuyorduk. Duvardaki saatin tiktaklarını, kağıdı okurkenki gürültülü soluk alıp verişini, bize o toplantıdaki az sayıda kişiye dönerek, Diem'in seçim yapmak istediğini düşünmüyorum ve bu konuda ona destek olmamız gerektiğine inanıyorum deyişini açık seçik hatırlayabiliyorum. Vietnam'ın sadece 2 yıllığına bölünmüş olması gerekiyordu. Diem ile Dallas'ın planlanmış 1956 seçimini yapmamaya karar vermelerinden sonra bu değişti. Seçim olmadan tekrardan birleşme de olamazdı. Bunun yerine iki yeni ulus meydana çıktı. Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam. 1955 senesinin sonunda Diem %98.2 oranıyla kazandığı söylenilen bir referandumdan sonra Bao Dai'yi azlederek kendisini devlet başkanı ilan etti. Yeni nüfuzunu ona kapsamlı otorite verecek bir anayasaya dayatmak için kullandı. Ho, Kuzey Vietnam'ı güvenilir yoldaşlarından oluşan bir politbüro ile geleneksel komünist tarzında yönetmekteyken, Diem yakın akrabalarından kendi politbürosunu oluşturdu. Bir aile olarak ülkeyi yönetmeye başladılar. Diem'in ağabeyi Ngo Dinh Can'ın resmi bir görevi yoktu ama Orta Vietnam'ı derebeyi gibi yönetiyordu. Bir başka erkek kardeş Ngo Dinh Thuc, bir Katolik başpiskoposu ve aynı zamanda kauçu, kereste ve gayrimenkulden servet kazanmış açgözlü bir yatırımcıydı. Bir üçüncüsü Ngo Dinh Luyen, Britanya'ya büyükelçi gitti. En önemlileri ve göz önündekiler ise başkanın dördüncü erkek kardeşi Ngo Dinh Nhu ile Nhu'nun havalı eşiydi. Machiavelli'nin meraklı bir hayranı olan ve zaman zaman Vietnamlı Rasputin olarak anılan Nhu, Başkan Diem'in en sıkı danışmanıydı ve ikinci adamdı. Rejimin sivri dilli savunucusu Madame Nhu ölümden korkmadığını söylemeyi sever, güce bayılıyorum ve sonraki hayatımda şu an olduğumdan daha da güçlü olma şansım olacak derdi. Amerika'nın bağımsız Güney Vietnam'ı korumadaki kararlılığı Ho ile yoldaşlarını sömürgecilik karşıtı savaşlarının üçüncüsünü başlatmaya itti. 1960'da Birleşik Devletler emperyalistleri ile Ngo Dinh Diem hizminin ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir askeri seferberlik ilan ettiler. Birkaç ay sonra güneyde bir grup siyasi ve dini muhalif lider, artık adı Viet Cong olan gerillalar savaş alanında çarpışırken, Diem'e siyasi olarak karşı duracak yeni bir koalisyonun, Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin kurulduğunu duyurdular. Washington'dakiler Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin bir komünist propaganda gövde gösterisi dışında bir şey olmadığını düşünüyordu. Bu içler acısı bir hataydı. Sol eğilimli siyasi partiler, şehir aydınları ve orta sınıf meslek sahiplerinden oluşan epey geniş bir koalisyon olan UKC, birçok yöreden kuvvetli bir taraftar kitlesi toplamıştı. Kuruluşunun ilk bir ya da iki senesi içinde, hatta Kuzey Vietnam'la resmen müttefik oluşunun sonrasında bile komünistlerinkinden farklı ilgi alanlarına sahipti. Amerikalılar bu farklılıkları araştırmayı veya Diem karşıtı sivillerle herhangi bir irtibat kanalı açmayı hiç akıllarına getirmediler. Dışişleri Bakanı Dulles hastalandı, emekli oldu ve 1958'de öldü. Bunun sonrasında Başkan Eisenhower'ın Vietnam'a ilgisi azalmış gibi göründü. 19 Ocak 1961'de görevi bırakışının önceki günü yeni seçilmiş Kennedy'ye dünyada sorun teşkil eden noktalar hakkında briefing verdi. Konuşacak epey şey vardı. Laos'taki Amerikan yanlısı rejim çöküntüdeydi. Cezayir'i sömürgeci karşıtı bir isyan kasıp kavuruyor, bir başkası Kongo'da başlayacak gibi gözüküyordu. Siya Fidel Castro'nun yeni rejimini azletmek umuduyla Küba'yı istila etmek için gizli bir ordu eğitmekteydi. Berlin'de gerginlik artıyordu. Kennedy'nin bu toplantıdaki en tuhaf yanı fark etmesi birkaç ay sürdü. ''Biliyor musun?'' dedi bir yardımcısına şaşkınlıkla. ''Eisenhower hiç konuyu açmadı. Vietnam kelimesini bile söylemedi.'' Kennedy'nin başkanlığı süresince Güney Vietnam'daki Amerikan askerlerinin sayısı 865'ten 16.500'e çıktı. Kennedy jet uçakları, helikopterler, ağır cephane ve her türlü başka silahlar gönderdi. Bunlardan hiçbiri çatışmanın akışını değiştirmedi. Hatta gazeteci ve tarihçi Stanley Karnov'un daha sonra yazdığı üzere Amerikan yardımı Diem rejimini mantığa aykırı bir şekilde tüketti. Çoğu askeri olan bu yardımlar Diem'in sistemler arası çelişkinin savaşını vermekte olduğu inancını pekiştirdi ve siyasal, ekonomik ve toplumsal reformlara direnişini katılaştırdı. Üstüne üstlük askerleri de Amerikan hava baskınlarıyla top ateşlerine bel bağlayarak Viet Cong'la yüz yüze çarpışmaya daha isteksiz hale geldiler. Bu durum subaylarının zayiat vermemesini isteyen Diem açısından da uygundu. Onun gözünde subayların birincil görevleri Viet Cong'la çarpışmak değil, kendisini olası darbelere karşı korumaktı. Kennedy'nin Vietnam'a yolladığı ilk özel elçilerden biri, bunlardan düzenli olarak gidecekti, 1961 Mayıs'ında Saigon'a giden başkan yardımcısı Lyndon Johnson'dı. Döndüğünde Johnson domino teorisine inanır hale gelmişti. Komünistlerin Güney Vietnam'ı almasına izin verildiği takdirde kısa süre içinde Waikiki sahillerini de almak için savaş vermeye başlayacaklarına ikna olmuştu. Konuşmalarının bir tanesinde Diem'i Güneydoğu Asya'nın Churchill'i diye övecek kadar ileri gitti. Fakat Karnov daha sonra buna gerçekten inanıp inanmadığını sorunca tereddüt etti. ''Lanet olsun!'' diye yanıtladı. ''Diem oradaki tek adamımız.'' Johnson bu az ve öz cümleyle 1950'lerin sonları ile 1960'ların başlarında Birleşik Devletler'in Vietnam'daki politikasını belirginleştirdi. Diem Amerikan temsilcisiydi. Halkın desteğine sahip olmamasına, ülkesinin nüfusunun sadece %10'unu temsil eden dini bir topluluktan gelmesine, rüşvetçi bir aileyle çevrilmiş olmasına ve hükümetin günlük çalışmasıyla ilgilenmemesine rağmen Amerikalıların gereksinimlerine uyan tek kişi olduğu için seçilmişti. Amerikalılar birçok başka ülkede olduğu gibi Güney Vietnam'da da hem kitleleri memnun edecek bir milliyetçi hem de Washington'ın isteklerini yerine getirecek bir lider aradılar. Ama iki özelliğe birden sahip birisini bulamayacaklarını anladılar. Diem Amerikalıların ülkesinde oynadığı rolden gitgide daha fazla tedirgin oluyordu. Saigon'daki Amerikan Büyükelçisi Frederick Nolting'e Amerikan birliklerinin kuzeyi daha kuvvetli tepkiler vermeye kışkırtarak kavgayı sadece yoğunlaştırdığından defalarca dert yandı. Her şeye rağmen askeri birlikler ülkeye akmaya devam etti ama çarpışmalara katılmadıkları hikayesini sağlamlaştırmak için bunlara danışmanlar adı verildi. 1961 ile 1963 seneleri arasında yüzlerce ateşli çatışmada yer aldılar ve Amerikan uçakları Vietcong mevzilerine binlerce bombalama uçuşu yaptı. Bu dönemde 108 Amerikalı öldürüldü ve Birleşik Devletler 23 uçak kaybetti. Diem gelmelerini hiçbir zaman istemediği tüm bu askerlerden şikayetçiydi. Cam Ranh koyundaki bir teftiş gezisinin ardından yardımcılarına koyu göstererek Amerikalılar burada bir üs istiyorlar ama bunu asla kabul etmeyeceğim dedi. Büyükelçi Nolting ona Washington'dan gelen bir mesaja dayanarak Birleşik Devletler'in siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda karar alma aşamalarına ortak olmayı dilediğini söyleyince Diem hamilik istemediklerini dile getirdi. İnsanlar onun isteksiz bir çırak, müvekkil gibi davranmayı reddeden bir müvekkil, kendi iplerini idare etmek isteyen bir kukla olduğunu söylemeye başladılar. En kötüsü ise kardeşi ve baş danışmanı Ngo Dinh Nhu'nun belki de Vietcong'la pazarlık etmenin vaktinin geldiğini söylemesiydi. Ben doktriner olarak antikomünistim ancak siyaset ya da insanlık bakış açısından antikomünist değilim dedi Nhu, 1963 baharında bir televizyon röportajında. Komünistleri kardeşlerim olarak, kayıp kuzuları olarak görüyorum. Komünistlere saldırma yanlısı değilim çünkü biz ufak bir ülkeyiz ve tek istediğimiz barış içinde yaşamak. Diem'in iktidar oyununun son perdesi açılmıştı. Budistler 8 Mayıs'ta Hue'de Buda'nın 2527. doğum günü için toplandılar. Sadece birkaç gün önce tüm şehrin Ngo Dinh Thuc'un başpiskoposluğa atanmasının 25. yıl dönümü için Katolik sancaklarıyla dalgalanmış olmasına rağmen mahalli diktatör aynı zamanda başkanın kardeşi Ngo Dinh Chan kutlayıcıları Budistlerin geleneksel mavi-kırmızı-safran rengi bayraklarını dalgalandırmaktan men eden eski bir kararnameyi yürürlüğe koymaya karar verdi. Budistler bir dizi protesto gösterisi yaptılar. Birinde 8 çocuk ve bir kadın polis ateşiyle öldü. Budist liderler Diem'e karşı ulus çapında bir seferberlik başlatarak tepki verdiler. Broşürler dağıttılar, yabancı gazetecilerle görüştüler, mitingler ve açlık grevleri düzenlediler. İnsanlar onların davasına büyük ölçüde de dinle alakası olmayan sebeplerle katıldılar. Bunlar zenginlere baş kaldıran çulsuzlar, otoriter iktidara meydan okuyan sıradan insanlar ve New York Times muhabiri David Halberstam'ın sözleriyle mandarin geleneğiyle biçimlenmiş daha yaşlı Asyalıları protesto eden 20. yüzyıl Asyalılarından oluşuyorlardı. Diem bu kampanyaya karşılık vermeyince Budist önderler keşişlerin öfkelerinin yoğunluğunu gösterme yolu olarak intihara başvurulabileceğini beyan ettiler. Diem bu tehdidi hiçe saydı. Vietnam'daki birçok Amerikalı da bazı muhabirler dahil aynı şeyi yaptı. Ciddi alanlardan biri Malcolm Brown'du. 11 Haziran'da kendini yakarak öldüren keşişin adı Thich Quang Duc'tu. 67 yaşındaydı, neredeyse yarım asırdır keşişti. Ve bir bodhisattva yani aydınlanma yolunda ilerleyen ve başkalarının aydınlanmasına yardım etmek için bu yoldan vazgeçecek bir varlık olarak hürmet görüyordu. Ölümünden sonra yoldaşlarının dağıttığı bir bildiriye göre Diem'e her dine hayırseverlik ve merhametle yaklaşması için saygılı bir ricada bulunmuştu. Hükümdar ailesinin en açık sözlü üyesi Madame Nehu, barbekü olarak adlandırdığı olayla dalga geçerek ''Bırakın yansınlar'' dedi, ''Biz de alkışlarız.'' Washington'da hiç kimse intiharı bu kadar hafife almamıştı. Bu, Başkan Kennedy ve yardımcılarının 1963 baharı ile yazı boyunca Vietnam'dan düzenli olarak yüzleşmek zorunda kaldıkları kötü haber cereyanının bir parçasıydı. Vietcong gerillaları Güney Vietnam'ın %20'si üzerinde kontrol sahibi olmuş, bunun iki katı kadar bir alanda da serbestçe hareket edebilir hale gelmişlerdi. Güney Vietnam ordusunun çatışmaya isteksiz olduğu anlaşılmaktaydı. Artan Amerikan yardımının beslediği resmi yozlaşma kol geziyordu. Diem gitgide daha az tutulmaktaydı. Düzeni sağlamak için ülkeyi baskısını arttırarak yönetmesi gerekiyor, bu baskının birçoğu da kardeşi ve baş danışmanı Ngo Dinh Nhu tarafından yönlendiriliyordu. Keşişin intiharından sonra Kennedy'nin ilk kararlarından biri nazik bir Virginyalı olan ve Diem'le yakınlık kurmuş olan Büyükelçi Nolting'i görevden almak oldu. Yerine Lansdale'ı geçirmeyi düşünse de CIA yetkililerini Büyükelçi yapmaya karşı yazılı olmayan bir yasanın varlığından dolayı bu fikrinden vazgeçti. Bunun yerine tamamen farklı bir şahsiyet, en eski siyasi rakiplerinden biri ve Cumhuriyetçi müessesesinin asil bir sütunu olan Henry Cabot Lodge'u seçti. Lodge Senato'da 1952'ye kadar Massachusetts'i temsil etmiş, sonra koltuğunu Kennedy'ye kaptırmıştı. Yenilgisinin ardından Dışişleri Bakanı Dulles onun Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olmasını sağlamış, bu görevdeyken Guatemala'da Jacob Arbenz'in iktidardan indirilmesinde yardımcı rol oynamıştı. Lodge 1960'ta Kennedy ile Lyndon Johnson'ın yendiği Cumhuriyetçi Richard Nixon'ın başkan yardımcısı adayıydı. Şöhreti, diplomatik deneyimi, Washington'daki kuvvetli siyasi temeli ve Fransız dilindeki mahareti onu Vietnam'daki görev için mantıklı bir tercih haline getirmekteydi. Cumhuriyetçi şeceresi de öyle. Kennedy ile yardımcıları Saigon görevinin risklerle dolu olduğunu biliyorlardı ve işlerin yolunda gitmemesi halinde bir cumhuriyetçiyi suçlayabilecek olma fikrinden hoşlanıyorlardı. Lodge 23 Ağustos 1963 Cuma akşam saatlerinde vardı, Güney Vietnam'ı karmaşa içinde buldu. Dört keşişin daha kendini kurban edişinin dahil olduğu artmakta olan huzursuzluk, Başkan Diem'i sıkı yönetim ilan etmeye itmişti. Polis ekipleri Budist pagodalarına bir çırpıda saldırıp aralarında ülkenin 80 yaşındaki Budist patriğinin de bulunduğu yüzlerce keşişi tutuklamışlardı. Hu'da ise Budist protestocularla 8 saatlik bir sokak çatışması yaşamışlardı. O hafta sonu Kennedy yönetimi kafa karışıklığını ve sinyalleri gözden kaçırdığını dehşet verici bir şekilde göstererek kanlı bitmeye mahkum bir rejim değişikliği harekatına doğru yalpalamaya başladı. Bu Diem'le nasıl başa çıkılacağına dair haftalardır süren tartışmanın zirvesiydi. Yönetimdekilerden bazıları hala onun Güney Vietnam için en iyi umut olduğuna inanıyorlardı. Diğerleri ise ondan vazgeçmişlerdi ve yönetimden feragat etmesini diliyorlardı. 24 Ağustos Cumartesi günü Diem'in en güçlü 3 destekçisinin 3'ü de şehir dışındaydı. Dışişleri Bakanı Dean Rusk, New York'taki Yankees maçına gitmiş, Savunma Bakanı Robert McNamara, Wyoming'de tatile çıkmış ve Başkan Kennedy, Cape Cod'daki evine çekilmişti. Bu durum Amerikan dış politika aygıtını Diem'in alaşağı edilmesini isteyen daha alt mevkideki 3 yetkilinin ellerine bırakmıştı. Bunlardan en heveslisi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve idarenin Doğu Asya baş uzmanı olan Roger Hillsman'dı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Burma'da komandoluk yapmış olan Hillsman, kendini hem isyan bastırma hem de Hindi-Çin'i siyasetinde bilir kişi olarak görüyordu. O cumartesi günü Lodge'a göndermek üzere tarihi önem taşıyan bir telgraf hazırladı. Telgrafta Lodge'dan Birleşik Devletler'in iktidarın Nhu'nun ellerinde olmasına tahammül edemediğini, dosdoğru Diem'e söylemesi ve kardeşiyle olan tüm siyasi bağlarını koparmasını talep etmesi isteniyordu. Eğer Diem inat ederse ve reddederse diyordu telgraf, Diem'in kendisini de koruyamayacağımız olasılığını bilmeliyiz. Telgraf buna paralel olarak diye sonuçlanıyordu, Büyükelçi ve takımı acilen liderliğin ikame imkanlarını araştırmalı ve gerek duyulduğuna Diem'in ikamesini nasıl gerçekleştireceğimize dair detaylı planlar yapmalılar. O akşamüstü Hillsman ile baş müttefiklerinden biri olan Dışişleri Bakanlık Müsteşarı Averill Harriman, Rusk'ın yokluğunda Dışişleri Bakanlığı'na bakan George Ball'u aradılar. Onu Falls Road golf sahasında 9. yeşillikte buldular. Ball, Dışişleri Bakanlığı'nın Diem karşıtı icra komitesinin 3. üyesiydi. Hillsman'ın telgrafını beğendi ve Kennedy'yi arayıp gönderilmesini önermeyi kabul etti. Hala açık olmayan sebeplerden dolayı Kennedy bu telgrafın ciddiyetini algılamadı. Hafta sonu meşguliyetleri dikkatini başka tarafa çekmiş olabilir. Ball ricasını başkana güven verecek şekilde kelimelere döktü. Kennedy tek bir küçük değişiklik yaparak mesajı onayladı. Rusk ve Jill Patrick de aynı fikirdeyse George devam et dedi. Ne Rusk ne de Savunma Bakanı Müsteşar Yardımcısı Roswell, Jill Patrick'e henüz danışılmamıştı. Fakat Ball bundan söz etmedi. telefonu kapattıktan sonra Rusk'ı New York'tan arayarak Saigon'a Başkan Kennedy'nin onayladığı bir telgraf göndermeye hazırlandığını söyledi. Rusk huyu olduğu üzere başkanın onayladığı her şeyin onun için de uygun olduğunu söyledi. Telgrafı yeni bir cümleyle güçlendirdi bile. Ayrıca münasip askeri kumandanlara merkezi hükümet mekanizmasının çöktüğü herhangi bir anda doğrudan onlara destek olacağımızı söyleyebilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı protokolüne göre bu denli mühim bir telgrafın sırf başkanıyla Dışişleri Bakanı tarafından değil, Savunma Bakanı, SİHA Başkanı ve Genelkurmay Başkanı tarafından da onaylanması gerekirdi. Bunların tümü o cumartesi ulaşılamaz durumdaydı. Bu yüzden Bol yardımcılarıyla konuştu. O seviyedeki yetkililerin başkanlık talimatlarını veto etme alışkanlığı yoktur ve hiçbiri de buna kalkışmadı. Diem karşıtı topluluğun bu onayları sağlama aldıktan sonra sadece Kennedy'nin gönderin emrine ihtiyaçları kalmıştı. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi olan Michael Forrestal bu onayı almak için ona telefon etti. Ancak başkanın aniden tereddüt duymaya başladığını görerek şaşkınlığa uğradı. Başkan daha iyi düşününce emin olamamıştı. ''Hazır olduğunuzdan emin misiniz?'' diye sordu Kennedy. Forrestal onu rahatlatmayı başardı ve bu iş orada bitti. O akşam saat 9.43'te Dışişleri Bakanlığı'nda bir katip telgrafı gönderdi. Öncesinde yapılması gereken tartışma ise pazartesi sabahı patlak verdi. Öfkeli bir Kennedy önce dış politika danışmanlarını Beyaz Saray'a çağırarak Hillsman, Harriman, Ball ile Forrestal'ı davranışlarını düşünmeden hareket etme olarak adlandırarak sertçe azarladı. Genelkurmay Başkanı General Maxwell Taylor da en az o kadar sinirlenmişti. Telgrafı asla onaylamayacağını söyledi ve onu yollayanları sadece hafta sonu mümkün olabilecek saldırgan bir futbol hamlesi yapmakla suçladı. Başkan Yardımcısı Johnson, Savunma Bakanı McNamara ve SİHA Başkanı John McCone'un hepsi birden Diem'i tahttan indirmenin sorun çözmekten ziyade sorun yaratacağına dair ikazda bulundular. Tartışma 4 güne yayılan toplantılarla sürerek Kennedy'yi öfkeli ve sinirli bozuk bir hale getirdi. ''Tanrım'' dedi o hafta bir arkadaşına hiddetle, ''hükümetin parçalanıyor.'' Saigon'da ise Büyükelçi Lodge rejim değişikliği için hevesle yol açmaktaydı. Muhalif generallere sinyaller yolladı ve Washington'a Diem'e karşı hemen harekete geçmeye teşvik eden bir dizi telgraf çekti. 29 Ağustos tarihli telgrafta Birleşik Devletler'in acele hareket etmemesi halinde Güney Vietnam'ın komünist yanlısı ya da en azından tarafsız siyasetçilerin eline düşeceğine dair uyarıda bulunuyordu. Diem hükümetinin devrilmesi kararıyla öyle bir yola adım attık ki bu yoldan saygın bir şekilde geri dönemeyiz. Geri dönmek söz konusu değildir çünkü Birleşik Devletler'in itibarı alenen bu neticeye bağlanmıştır ve gerçekler açığa çıktıkça bu daha da artacaktır. Daha temel açıdan bakmak gerekirse geri dönmek söz konusu olamaz. Çünkü kanaatimce savaşın Diem yönetimi altında kazanılabilmesi imkansızdır. Kennedy açıkça bu telgraftan etkilenmişti. Telgrafın eline geçmesinin birkaç gün sonrasında Cape Cod'daki inziva köşesinin bahçesinde CBS'ten Walter Cronkite'la televizyon röportajı yaptı. Cronkite Diem hükümetinin savaşı kazanıp kazanamayacağı hakkında ne düşündüğünü sorduğunda Kennedy'nin yanıtı aynı zamanda Saigon'a gönderilen bir sinyaldi. Politikasında ve personelinde yapacağı değişikliklerle sanıyorum ki kazanabilir dedi Kennedy. Eğer bu değişiklikler yapılmazsa kazanma ihtimalinin pek fazla olmayacağını düşünüyorum. Diem ile Nuhu bunu duyunca rejimlerinin tehlike altında olduğunu anladılar. Yeni bir strateji aramaya başladılar. Nuhu kuzeye uzlaşma önermeye karar verdi. Bunu yapmasının kısa süre ardından Ulusal Kurtuluş Cephesi güneyde bir koalisyon hükümetine katılmaya gönüllü olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant, Güney'in tarafsızlaştırılmasını ve Vietnam'ın nihai birleşmesini talep etti. Fransa'dan Başkan Charles de Gaulle bu fikre arka çıktı ve Saigon'daki Fransız Büyükelçisi, Kuzey ve Güney Vietnam hükümetleri arasındaki görüşmeleri düzenlemek için Polonyalı bir meslektaşıyla gizlice çalışmaya başladı. Fakat ne yaptıklarını CIA'nin öğrenmesini engelleyecek kadar gizli çalışamadılar. 15. Ayrımın sonu, sayfa 215.